Sebe 25. sohbet 39. ayet. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ehlul ukdeden min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi sen sübhansın, bizim ilmimiz yoktur, ancak senin bize öğrettiğin vardır. Sen alimsin, hakimsin. Ve ma tevfiki illa billah. Muvaffakiyet ancak Allah'ın yardımı iledir. Ve kul Rabbi edhilni muthale sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın ve ec'alli min ledunke sultanen nazira. Ve lekad yesternel Kur'ane li zikri fehel min müddekir. Biz şüphesiz gibi Kur'an'ı kolaylaştırdık, çok çok kolaylaştırdık. Ne için? Zikir için, öğüt almak için. Fehel min müddekir, nerede öğüt almak isteyen? Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Sebe suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu son ayetler rızık temalı ayetlerdi. Bugünkü ayetle beraber de rızık konusunu inşallah tamamlayacağız. Çok önemli bir konu. İnsanlığın hem dünyada da hem manevi konularda da ilgisini çeken ve uygulamaya geçirilmesi en zor olan konulardan birisi. Çünkü şu anki sistem, kapitalist sistem, biliyorsunuz, dünyada hakim olan sistem, kapital sermaye, ana mal, para demek. Bunun üzerine dünya sistemi kurulmuş, düşünün. Yani insan temelli değil de maalesef sermaye temelli bir şey var. Ama din de bize tam tersini diyor. Mal diyor, bu dünya hayatının geçici bir süsüdür, meta'ıdır diyor. Meta, geçici bir süre için faydalanım demek. Yani çocuğun cebine bahşiş veriyorsunuz, Luna Park'a gönderiyorsunuz. Onu orada harcıyor, o. Gerekli bir unsur, insanın yaşamasını geçirmesi için gerekli bir unsur. Ama Allah-u Teala ona fazla takınılmamasını, gerektiği gibi, olması gerektiği gibi Allah'ın muradı ilahisi doğrultusunda kullanılmasını istiyor. Çünkü diğer kısmı insanın bu dünyasını da karartıyor, ahiretini de karartıyor ve çok ciddi de bir imtihan konusu. O yüzden dikkat edilmesi gerekir. Bunun temelinde de geçen haftalarda işlemiştik, mal ve evlat sevgisi vardı. Özellikle bu Sebe suresinde, başka yerlerde değişik konular da var ama mal ve evlat sevgisinin, bunlara bağlılığın kişiyi küfre götürdüğüyle ilgili işaretler var. Geçen haftalarda işlediğimiz için özellikle şey yapmayacağım, vurgulamayacağım. Bir giriş olarak bunu söyledik. Sadece şunu söylemek istiyorum. O çok güzel bir ayetti. Bu 37. ayette. Çünkü ara sıra sohbetleri kaçıranlar oluyor. Bütünlüğü sağlamak için de tamamlamak istiyorum. Sizi huzurumuzdaki mertebeye, katımızdaki yakınlığa yaklaştıracak olan mallarınız ve çocuklarınız değildir. Peki ne yaklaştıracak? Ancak iman edip salih amel işleyen hariç. Yani Allah-u Teala da burada insanların, tabiri caizse, tekerleğinin patlak olduğu yeri vurguluyor. Ama önemli olanın amenü ve amelü salihati olduğunu söylüyor. Bununla da kendisine bir yakınlık olabileceğini söylüyor. Hatta şunu demiştik. Eğer Allah'a bir yakınlık duygusunu eğer hissedemiyorsak, bunun amenü ve amelü salihati kısmında kendimizin bir hatası olabileceğini ve bu konuya dikkat etmek gerektiğini söylemiştik.
Aminu, iman etmek, olayları daha iyi anlamak, Allah'ın indirdiği sistemi derinleriyle kavramak anlamına geliyordu. Amilü salihati de sadece salih amel, doğru amel işlemek değil, bu idrakımızın geldiği seviyede, burası çok önemli, bakın, idrakımızın geldiği seviyede gerekli amelleri yapmak. Yani bundan 3 yıl evvelki farklı olabilir. Kur'an'a bu kadar haşır neşir olmadan farklı olabilir. Yani bu Kur'an sohbeti dinleyicilerine söylüyorum. Kur'an içine girildi artık. Her bir ayette bir şeyler anlaşıldı. Bakın artık sizden beklenen eskisi gibi değil. Kötü bir şey mi? Değil. Ama gayret gerektiren bir şey. Bunun da dünyadaki faydası ve tabii ki ahiretteki faydası da belki de nimetlerin en büyüğü olan Allah'a yakınlık. Zaten ahiret nimetleri de anlatılırken cennet nimetleri sıralanıyor. Sizden bundan daha iyisini haber vereyim mi? O da Allah'ın rızası diyor. Hiçbir şey Allah'ın rızasından büyük bir ikram değildir. Evet.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne rabbi yebsutur rızka limen yeşâ'u min ibadihi ve yakdiru leh ve ma enfektum min şey'in fehüve yuhlifuhu ve huvel hayrul razıkîn.
De ki, Rabbim kullarından dilediği kimselerin rızkını genişletir, dilediğini de kısar değildi, bir ölçüye göre verir. Hayır namına ne infak ederseniz o, yani Allah, o şeyin karşılığını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bu şekilde rızık bahsi muhteşem bir finalle bitiyor bu ayetin konu bütünlüğü içerisinde. Şimdi bu ayetin benzeri hatırlıyorsunuz yukarıda 36. ayette vardı. Bakın 36. ayete. Kul inne rabbi yebsutur rızka limen yeşâ'yı ve yakdiru derken de bir iki kelime farklılığıyla yine aynısını diyordu. Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir. Meallerin çoğuldakiyle yanlış olan kısmıyla daraltır. Doğrultusuyla bir ölçüye göre verirdi. Aşağıda da var. Fark ne burada arkadaşlar? Evet. Min ibadihi diyor burada. Kullarından. Burada yukarıdakinden bir farklılık var. Bu konuda Kur'an'la biliyorsunuz uğraşıyorlar arkadaşlar. Kur'an'ın içerisine girip de ama amaçları üzüm yemek değil de bağcıyı dövmek olan bir grup var. Yani ben Kur'an'dan faydalanayım demiyor da açığını yakalayayım diyen bir grup var. Bu iki ayeti çelişik bulmuşlar bunlar. Bunlar tefsirlerde geçiyor. Bak yukarıda böyle diyor, niye aşağıda böyle diyor, niye boşu boşuna tekrar diyor gibi bir zamanında bir tartışma olmuş. Ama biraz bunlarla meşgul olan kişi görür ki burada iki farklı konu var. Yukarıdaki konu kafirlerden 35. ayette söylenen biz kafirleriz, biz sizden mal ve evlatça daha çoğuz ve biz azap edilenlerden, yani ahirette de azap edilenlerden olmayız diyen bir grup var. Allah-u Teala yukarıdaki 36. ayette diyor ki, de ki diyor, Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Yani bu rızkı genişletmesini sen hayır olarak görme. Allah bunu genişletiyorum ben sana ama hani o şu an rakamını, ayet numarasını hatırlayamıyorum. Biz dünya hayatından bütün nasiplerini alsınlar, ahirete bir şey kalmasın diye verdiklerimizin de gözünü dikme diyor Allah-u Teala. Hepsini veriyor burada. Tamam verdim. Ama ahirete bir şey yok. Orada da Müslümana bak isteyeceğini hepsini bu tarafta isteme. Hayırlısıyla iste. Bu tarafı da iste. Ahireti de iste. Bak hepsini bu tarafta istersen bak veririm ha.
Akıllı ol.
Diye de bir tehdit vardı. Ama Bugünkü ayet 39. ayet ise bir farklılıkta işte Kur'an içerisine girmenin, kelimelerin içerisine girmenin güzelliği burada. İbadihi derken de şimdi de başka bir grup için formülü söylüyor. Biliyorsunuz Kur'an formül, ayetler, aynı fizik kimya formülleri gibi. Burada da kullarından dilediği kimseye onu daraltıyor ve genişletiyor. İşte bu aşağısında da alt satırda da ve ma enfektum min şeyin fehüve yuhlifuhu derken de nasıl senin rızkının genişleyeceğinin de formülünü vermiş. Yani rızık arkadaşlar Allah tarafından belirlenen bir ölçüdür. Ama yine sistem içerisinde, Allah'ın koyduğu sistem içerisinde rızkın artmasına da vesile olacak unsurlar vardır. Bunlar gerek ayetlerde gerek de hadislerde çok net belirtilmiştir. Hatta rakamlar telaffuz edilmiştir. 10 katından 700 katına kadar olan bir şeyi. Bakın bunlar Peygamber Efendimiz'in ifadeleri ve sahih hadislerde bunlar var. Hani rızık nihayetinde bellidir. Kişi rızkını yemeden ölmez. Ama bunun esnek bir kavram olduğu da yine ayet ve hadislerde sabit. Yine bir şey çağrıştı, onu da söyleyeyim. Hoşuma gidiyor böyle, normalde hazırlanmıyorum buna. Ama söylerken hemen bir ayet çağrışıyor. Hatırlıyor musunuz, bir Allah'ın kullarından bir kul vardı o. Onun Üzeyir peygamber olduğu da söyleniyor. Yeniden dirilmeyi merak ediyordu. Ya Rabbi bana göster diyordu. Rabbim onu ve eşeğini öldürüyordu. Bir daha söyleyeyim. Evet, Bakara 253'te. Sonra da yıllar sonra yeniden dirilttiğinde bir bakıyor ki eşeği ölmüş. Kemik halinde tabii ki, aradan çok uzun bir zaman geçmiş. Ama bozulmayan neydi? Yiyecekleri. Buradan ne demiştik buna? Hani bir söz var ya, kişi rızkını yemeden ölmeyeceği için, o da ona takdir edilen rızkı olduğu için, o kişinin, Allahu Alem peygamberin rızkı o. Ama eşek rızkı değil. O yüzden rızk konusunun genellikle yenilen içilen şeylerle ya da bir görüşe göre de giyip eksiltilen şeylerle olduğuyla ilgili bir görüş var. Bu da bunu destekliyor. Rızık kişinin özellikle boğazından geçen ya da üzerinde eskittiği şey. Bu bağlamda kişi rızkını yemeden ölmez. Ama Allah indinde belli olan bu rızık, İşte bu ayetinde de ifadesiyle biraz sonra ayrıntılarına gireceğiz. Genişleyebilen bir kavram. Genişlemek hangi kelimeyle ifade ediliyor? Yepsutu, basata kelimesi. Bast, genişlik hali demek. Hem de Esma-i Hüsna'dan olan El-Basıt esması vardı. Genişleten anlamına geliyordu. Bunun zıttı neydi? El-Kabıt esması. Sonundaki dat harfini eğer z ile okursanız, ki Türkçe'ye genellikle z harfleriyle girmiş, Ramazan gibi, aslında o Ramazan datla yazılıyor ama Türkçe'de genellikle z tercih ediliyor ifade edilirken, rızada da öyle, rıvadır aslında o, rıza olur. Burada da neydi, el kabıt, kabız, kabız, hani kabız olmak, ishal olma durumunun zıttı olan, yani daralıyor anlamında da şey var. Ama Allah-u Teala burada, o sohbette de bahsetmiştik, o esmayı, pardon, o kelimeyi kullanmıyordu. Onun yerine neyi kullanıyordu? Bu ayette de geçtiği gibi ve yakdiru leh kadere fiilini kullanıyordu. Kadere ne demekti? Ölçmek, biçmek, tartmak anlamlarına geliyordu. Yani bir ölçüye göre verir. Bir kurala göre verir, bir düzene göre verir. Denge diyenler de var onun, evet, şeyle beraber, mizanla beraber denge de deniyor ona göre. Yani bir sistem var, ona göre veriyor ve de onu kişinin pozisyonuna, evet, konumuna, düşüncesine göre hak ettiğine demeyeceğim. Yani hak ettiği de Türkçe'de kullanıldığı anlamında hak ettiği değil. Ona göre de ne yapıyor? Takdir ediyor. Kaldırabileceği kadarını veriyor. Neden? Allah-u Teala Rahman ve Rahim, kullarını seviyor. Kaldıramayacağı noktada verse kişi sapacak. Dolayısıyla kaldırabileceği ihtiyaçlarını göreceği ölçüde veriyor. Burada bunları biraz geniş tutmak istedim. Yani önceki ayetlerle kopuk olmasın diye. Peki burada bir kavram var. Ve ma enfaktum, önce ayet, o cümleciyi okuyalım. Ve ma enfaktum min şeyin fehüve yuhlifuhu. Burada şart cümlesi, buradaki ma, şart denilen bir ma. Ne infak ederseniz, hani şart ya Türkçe'de de, ne infak ederseniz min şeyin, bir şeylerden, fehüve, o, kastedilen kim? Allah Teala, Allahu Teala, o, yuhlifuhu, onu, burada karşılığını verir diyor. Şimdi karşılığını verir diyelim, farklı bir şey o, onun yerine başkasını koyar demek aslında. Halefe kelimesinden geliyor, onu açıklayacağız. Ama önce şu infak kelimesini açıklayalım. Ne infak ederseniz diyor. İnfak etmek bir İslami terminolojik deyim, Türkçe'ye de girmiş değil mi? Ne biliyorsunuz bunlar ilgili? Hangi kelimeler aklınızda?
Başka.
Nafaka. Nafaka. Evet. Nafaka. Evet. Başka. Nifak. Başka. Münafık. Bunlar hep aynı kelimeden gelen. Bugün sözlüğe baktım. Ben arkadaşlar, ilgilenenlere, alakadar olanlara şey yapıyorum. El-İstahani'nin Müfredat kitabı, El-Müfredat diye bir sözlüğü var. Kur'an terimlerini çok güzel izah etmiş. Belki mükemmel, kamil değildir, olabilir ama ondan çok faydalanabilirsiniz. Ben çok istifade ediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah razı olsun. Orada nefaka kelimesini çok güzel açıklıyor. Nefaka ne demekmiş biliyor musun? Yani kökü olan, biliyorsunuz Arapçada genellikle 3 harften müteşekkildir. Fazlası da olabilir de. Yani nun, fe ve gaf harflerinden oluşan nafaka kelimesi çıkmak anlamına geliyor. Şimdi münafıkla ne alakası var? İnfakla ne alakası var? Nafakayla ne alakası var?
Dinden çıkıyor, birisi para var.
Güzel. Birisi dinden çıkıyor, birisi
Allah'a senden çıkıyor.
Çok güzel. Bir şeyin aslında çıkması demek ama Arapçada bu nafaka kelimesini kullanırken eşeğin ölmesine bile bu fiille bir cümle kullanılıyor. Yani elinden çıktı, zayi oldu, gitti, kayıp olduğu manasına geliyor aslında. Yani Araplar bu cümleyi kullanırken aslında çok olumlu bir manada kullanmıyor. Zayi oldu, gitti, yok oldu, gayip olduğu anlamlarına kullanılıyor. Bu anlam benim çok hoşuma gitti. Neden? Vurgu oluyor.
Medeni kanunda da nafaka kelimesi girmiş durumda.
Tabii nafaka da, onu da söyleyeceğim. Yani kişinin malından bir şey çıkıyor. Mal canın yongasıdır diye bir atasözü var biliyorsunuz. Ne demek? Yonga neymiş biliyor musunuz?
Ağacın en küçük kıymığı.
Kıymık demekmiş. Hani rende yapıyorlar ya, rendeden o çıkan tortulara yonga deniyormuş. Yani canın yongası. Yani bir şeyi, malını verdiğin zaman, elinden çıktığı zaman sanki canından bir parça kopuyormuşçasına bir his olurmuş insanlarda. İşte ona deniyor. İşte elden çıkmak da bu. Yani çıkıyor ama acıtıyor canını adamın. Ama Allah-u Teala diyor ki ne infak ederseniz diyor, neyi çıkartırsanız. Aha, burada da infak ifal babından geliyor. Nafaka çıkmak demek de infak da çıkarmak. Bir şeyi çıkarmak. Neyi çıkarırsanız diyor. Hani malcanın yongası gibi senden çıktı ya. Diyor ki canınızı acıtacak. Ama diyor, evet ama diyor. Bak burada devamında ne diyor? Yuhlifuhu. Allah onun yerine başka bir şeyi koyacak. Bu da halefe kelimesinden geçiyor. Halefe ile ilgili neler biliyorsunuz? Halef, selef. Çok güzel. Başka? Siyasette çok kullanılıyor bu kelime. Muhalefet kullanılıyor. Başka? İhtilaf kullanılıyor. Halife kullanılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir şeyin arkasından bir şeyin gelmesi demek. Yok. Yok. Buna gelmiyor. Alternatif anlamında da kullanılıyor. Hatırlıyor musunuz? Elektrikle ilgili bir terimi alternatif akım derken orada onu kullanmıştık. Bu şey oluyor. Yani ne demek? Bir şeyin arkasından gelen demek. Mesela bu şey ne demek biliyor musunuz? Siyaset, şu gün siyaset gündemde muhalefet demek bir şeyin alternatifi demek. Ama Türkçe'de yanlış kullanılıyor ya da yanlış uygulanıyor. Bir şeyin karşısında olan, yani demagoji yapan anlamında değildir aslında muhalefet. Yani o gittiğinde aynı sistemi daha iyisiyle yapabilecek sisteme muhalefet deniyor. Halef, selef özellikle bu konuyu çok iyi açıklamak için uygun. Halef, selef. Ne demek? Halef, selef. Öndeki ve arkasındaki. Öndekine selef deniyor, arkasındakine halef diyor. Bir şeyin arkasından gelen manasına kullanılıyor. Şey olarak da yeryüzünde ben bir halife yaratacağım derken de temsil olarak benim Esma-i Hüsna'larımın kullanıcısı, alternatif olarak kullanıcısı anlamına geliyor. Halife derken. Bu da siyasette de kullanılıyor değil mi? Müslümanların halifesi anlamında kullanılıyor. O halife kısmına girmeyeceğim. O derin bir konu. Bugünkü şeyi de anlatıyorum. Yuhlifu derken de işte onun yerine, verdiğinin yerine alternatifini, fazlasını, devamını verir anlamına geliyor burada. İnfak etmek de zarar görmezsin. Önce canını acıtır ama eğer yerine koyan Allah ise, bak burada ne diyor? Fehü ediyor. Eğer Allah ise onun yerine koyduğu elbette ki senin cebinden çıkandan, kasandan çıkandan, canından çıkandan çok çok daha kat kat daha hayırlıdır manasına geliyor. Burada münafık kelimesine de girmek istiyorum. Münafık kelimesi pek anlaşılamamış. Bu yerde açılan deliklere yine bu nafaka kelimesinden gelen bir şey kullanılıyor. Keşke getirseydim onu. Hatta Kur'an'da da sen yere bir delik açamazsın diye de ayette bu geçiyor. Açılan delik manasında. Niye açılan delik anlamında kullanılır? Çünkü oradan bir şey çıkacak. Arap tavşanına da Allahu alem köstebek değil mi? Bir yerden giriyor da birkaç farklı delikten çıktığı için münafık kelimesi buradan gelmiş. Yani şeyleri, menfaatleri neyi gerektiriyorsa oradan çıkan. Hatta tünel kelimesi de yine Arapçada nefaka kökünden gelen bir şeyden, içinde açtığı yerden. Yani kökü çıkmak ama bu şekilde. Arkadaşın dediği gibi de dinden çıkıyor adam. Münafıklık yapıyor, menfaatine göre yollar oluşturmuş, oradan çıkıyor ama bu yaptığı onu dinden çıkarıyor. Hani bu şeyi de yaptım. Şu an çok tartışma, ismini söylemeyeceğim, tartışma konusu olan bir ilahiyatçı diyeyim, İslam alimi demeyeyim, çünkü bariz hatalarını görüyorum. İnternette bir tartışmasını gördüm. Münafık infak etmeyendir diye bir iddiası var. Münafık infak etmeyendir. Aynı kökenden geldiğini bildiği için ama bu çok reddlere girmiş, şeylere girmiş. Sadece vurucu olması amacıyla burada söyledim. Yani onun kastettiği şu. İnfak etmek mümine en ağır gelen bir davranış. Aynı yatsı ve sabah namazı gibi. Kim infak etme konusunda yeterli cesareti gösteremiyorsa bu iman değil bir münafıklık alametidir ile ilgili bir tezi var.
Şimdi infak konusuna gireceğim. Madem bu ayet bu kadar önemli. Biliyorsunuz Kur'an'da geçen bu ayetlerde geçen kelimeleri biz ne yapıyoruz bu sohbetlerde? Ayrıntılı bir şekilde açıyoruz.
Çünkü amacımız terimlerin fatihi olmak. Terimlerin fatihi olmak. Eğer bu terimlerin, kavramların fatihi olursak, yani bunları fethedersek, açılımlarını yaparsak, sadece o ayeti anlamakla kalmayız. Bir konuyu kavrarız ve Kur'an'ı kavrarız. Onu kavrayınca da her şeyi kavrarız. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bir kişi 5-10 tane kavramı layıkıyla anlasa ciddi derecede anlayışı değişir arkadaşlar. Bakın şu birkaç senedir yapıyoruz burada. Öyle kavramlar Allah'ın izniyle fethedildi ki, yani en azından kapısı açıldı ki, eğer insan layıkıyla buna dikkat ederse gerçekten çok farklı olur. Mesela hamd konusu, mesela şükür konusu, mesela takva konusu, rızık konusu, haniflik konusu, emanet konusu, tövbe konusu, tövbe af değildir diye hatırlayın. Bak şu an aklımıza gelenler. O kadar çok kavram incelendi ki, eğer bunları layıkıyla anlayın, gerçekten İslami olarak anlayışta çok şey olur. Yani sadece bu sohbet değil. Yani bu kavramların açıldığı herhangi bir şeyi dinleyin, izleyin, takip edin, kavramları anlayın, şey yapar. Bakın kavramla kelimenin farkı ne biliyor musunuz? Kelime bir şeyin karşılığı. Mesela bu kalem. Bunun Arapçada da bu kalem, İngilizce'de pen. Bunu öğrendiğinizde tamam, kelimeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Karşılığında tek bir kelimeyle ifade edilen bir şey. Ama kavramı bir şeyle, bir kelimeyle izah edemezsiniz. Birçok şeyi anlatmak durumundasınız da takva kelimesi. Bir kelimeyle işte Türkçe'ye sakınmak, korunmak gibi birçok şeye gelmiş. Açıklayamazsınız. Bütün ayetleri alacaksınız önünüze, takva geçer. Hadisleri elinize alacaksınız, bir şey oluşacak kafanızda, fikir oluşacak, bir alandır o. Bak tekrar söylüyorum, bir kelime değil, orası bir alandır. O alanı anladığınızda ancak o kavramı anlamış olursunuz. Hamdı bir kelimeyle anlayamazsınız, hanifliği tek kelimeyle anlayamazsınız. İspatı ne? Bakın haniflik kelimesinin geçtiği Kur'an'daki ayetlere bakın. Sonra da bu internette falan alt alta meallere bakın. Herkes farklı bir şey söylemiş. Eğer kelime olsaydı bir kelimeyle herkes orada ittifak ederdi. Demek ki kavram ki herkes farklı bir şekilde onu izah etmeye çalışmış. O anlamda birebir tercüme yeterli olmuyor. İşte onun gibi infak kelimesi de bir kavramdır. Tek bir şeyle veremezsiniz. İnfakı açıklamaya çalışalım şimdi. Bu infak kelimesi Kur'an'la ya şu Kur'an'da ne yazıyor? Hadi şu başından başlayayım, bir yavaş yavaş ilerleyeyim. Kur'an'la bir tanışayım diyen kimse, eğer hani nuzul sırasına göre değil de mushaf sırasına göre şey yapıyorsa, hemen daha ikinci sayfada bununla karşılaşıyor. Bakın daha ikinci sayfada. Fatiha zaten konsantre, mukaddimesi gibi. Neredeyse ilk sayfasına karşılıyor. Nerede? Bakara suresi kaçıncı ayet? 3. ayette. Ve mimma razaknahum yunfikun diyor. O çok kulağımızda olan bir ayet değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Sure. Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin ellezine yu'minune bil gaybe ve yukimune salate ve mimma razaknahum yunfikun. Bakın daha 3. ayette karşımıza çıktı. Burada takvalıları anlatıyor Rabbim. Takva sahipleri için bir hidayettir diyor. Bakın çok önemli. Yani bu kitap hidayettir ama kimler için? Takva sahipleri. Bakın Müslüman için bile değil diyor. Bakın bunu ben ilk anladığımda çok tesirimde kalmıştım. Rabbim Kur'an'ını tanıtıyor. Bu bir hidayettir diyor. Yani yol göstericidir diyor. Doğru yolu, sırat-ı müstakimi göstericidir diyor. Ama kim için diyor? Lil muttakîn diyor. İttika sahipleri için, takva sahipleri için, muttakiler için diyor bakın. Bir hidayettir. Yani diyor ki sakınmak isteyenler için, öğüt almak isteyenler için, bir şeyleri bir şeylerden vesile ederek Allah'ın azabından korunmak isteyenler için diyor ve sonra da tanımını yapıyor onları. Onlar kimlermiş? Ellezîne yu'minûne bil gayb. Onlar gayba iman ederler. Ve yuqîmûne salâte, namazı ikame ederler. Yani bırakın ara sıra kılmayı. İkamet derecesinde sanki onda oturuyormuşçasına, bu Mehmet Yağcı Hoca'nın şeyi, tabiri, bir mahallede ikamet edercesine namazda ikamet etmeyi bahsediyor burada. O derece hassasiyetle ikame ederler. Ve mimma, hemen üçüncü sırada bakın, ve mimma razaknahum, bizim onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Demek ki arkadaşlar müminin ve muttakinin özelliği bu. Bu kadar önemli bir kavram namazdan hemen sonra gelmiş. Birincisi zaten iman, gayba iman. Burada infakı çok net görüyoruz. Tekrar konumuza gelelim. İnfaka alimler genellikle iki görüş bindirmişler. Birincisinde zekatı da katarak, zekat, sadaka gibi kişinin gönüllü ve gönülsüz, bu kelimeyi kullanmışlar. Tavattu kelimesi şey olmuş. Ben biraz duruyorum ki tepkileri merak ediyorum. Gönüllü ve gönülsüz verdiklerini almış. Bir kısmı demiş ki hayır, burada zoraki olanı değil, sadece gönüllü olanı verir demişler. Biz hepsiyle beraber alırsak Kur'an ıslahatında, din ıslahatında olan bütün kavramların içine aldığı vermek diyebiliriz buna. Birinci sırada ne var? En önemlisi zekat var. İkinci sırada ne var? Sadaka var. Yani farz olanlar, vacip olanlar, mendup olanlar diye sıralama var. Buna şunu da dahil etmek gerekir. O demin şey söyledi. İnfak kelimesinde çağrıştıran kelimelerden birisi neydi? Nafaka. Nafaka sadece arkadaşlar Türk Medeni Kanunu'nda geçtiği gibi kişi boşandıktan sonra çoluk çocuğuna ya da hanımına ödemesi zorunlu olan ödeme değildir. Daha evliyken ailesine verdiği paradır. Ya da geçimliliktir. İyaşe denilebilir. İyaşe ne demek? Bir kimsenin yaşaması, yaşattıran demek iyaşe. Yani yaşaması için gerekli şeyleri ona vermek demektir. Bakın bu kelime bile neyi kastediyor biliyor musunuz? Kişinin ailesine verdiği, normalde vermesi gerektiği, verdiği para var ya, işte hanım ya şununla bir pazar yap, ya da çocukların üzerine bir şey al, ya da şu şöyle dediği. Bu arkadaşlar infakmış. Zaten bu Riyaz-ı Salihin'de okuduk, o şeyde geçti. Kime vereyim diye sorduğunda bazı sahabiler Peygamber Efendimiz'e, önce ailene ver diyor. Yani o şeyi soruyor, yani hani miskine mi vereyim, şuna mı vereyim diyor. Tabi hadislerde de şöyle bir şey vardır arkadaşlar, ilginizi dikkatinizi çekmiş olabilir. Peygamber Efendimiz'e gelip birileri bir şey soruyorlar. Amellerin en hayırlısı nedir ya da şunu nasıl yapayım diye günlük hayatta sorular var. Ve bu tür hadisler sahih hadisler arasına alınmış. Bir kişiyi de iyi, bir kişiyi ilgilendirdiği için. Ama ve bunlara her soruya Peygamber Efendimiz muhtelif zamanlarda muhtelif cevaplar vermiş. Bunun hikmeti şu. Peygamber Efendimiz o kişinin halini ilmiyle biliyor. Özel durumuna göre farklı şeyler söylüyor. Kimine göre amellerin en hayırlısı ne dediğinde cihattır derken, Kimisine annesine babasına iyilik diyor. Kimisine de çoluk çocuğunun geçimini temin etmektir diyor. Kimine oruç tutmaktır diyor. Niye? Baktığı zaman tabi Allah'ın Resulü o. Ledünni ilimlerden ne ilimleri olduğu için, nice özellikleri olduğu için normal kişiden farklı, o kişinin ihtiyacına göre orada cevap veriyor. Ama o, oraya söyleyecektim, o aynı zamanda herkese de cevap. Yani sadece onu ilgilendirir, başkasını ilgilendirmez değil. Çünkü Peygamber Efendimiz bir söz söylerken bizim gibi söylemiyor. O sözün nakil olacağını, ta 2017 yılında kulaklara geleceğini ve amel edilmesi gerekliliğini bilinciyle onu o şekilde söylüyor. Hatta bir hadisinde diyor ki, bu sözü diyor, başkalarına da ulaştırın diyor. Ki belki o işitenler, söyleyenlerden daha iyi anlayabilirler o sözü diyor. Vela hutbesinde. Bakın bu da bana tırnak içerisinde hani hadis ilmine muhalefet olanlara çok güzel bir cevap. Peygamber Efendimiz naklini istiyor sözün. Bakın hadis tartışmalarında pek geçmiyor ama benim şahsi görüşüm nakil istiyor. Umulur ki diyor bu ileride bunu işiten işittirenden daha iyi anlayabilir bu sözü diyor. Nasıl böyle hadisleri bu şekilde yankısı diyor? O da ayrı bir konu. İşte bu bazı sahabiler geldiğinde ne yapayım dediğinde aileni harca diyor. Demek ki bizim hiç tahmin edemeyeceğimiz, normal görevler içerisinde saydığımız, gördüğümüz aileye ikram da, ailenin verilen para da infak içerisinde yer alıyormuş demek ki. Bu da çok önemli. İkincisi bunlardan eş dosta çevreye olan. Peygamber Efendimiz'in bir hanımı Hazreti Zeynep miydi? Yanlış olmasın. Yine bu şeyde okuduk. Riyazu Salihin'de okuduk hadis şeyinde. Bir kölesini azat ediyor da Peygamber Efendimiz bu müjdeyi de söylüyor. Peygamber Efendimiz diyor ki keşke diyor dayılarına verseydin diyor. Yani akrabalarını gözetmeyi kişisel sevaptan üstün tutuyor.
Hazreti Ayşe'nin annemiz de bir şey var. Sen de ailene etrafta çok akraba çok iyi bakardın falan bir şey. Hazreti Ayşe var.
Hatta bir sahabinin yine ismini unuttum. Mescid-i Nebevi yakınlarında bir bahçesi var. Onu şehit etmek istiyor da tasadduk etmek istiyor. Hayır diyor. Akrabalarına ver diyor. Yani bu da infakın içine giriyor. Yani infakı şöyle bir halka içerisinde düşünün. Neler infak, neler değil. Bunları da sıralıyorum. İnfaklardan birisi de en önemlisi de zekat. Biliyorsunuz farzdır. Bunu birçok kez dile getirdik şeyi var. Ben sadece bir iki ayetle zekatla ilgili direkt olmasa da bir ayet, bir iki ayet denk geldi. Bunu şey yapacağım. Hatırlıyor musunuz? Biz sohbette şöyle demiştik. Bugünkü zekat anlayışı yıllardır klasik gelen ilmihal kurallarıyla yetersiz kalıyor. Çünkü ekonomi, iktisadi sistem değişti. Yani 1000 yıl evvelinin ekonomik sistemine göre siz vermeye kalkarsanız yeterince bu müessese işlemiyor. Zaten alimler diyor ki bir bölgede fakir varsa, hatta yakın coğrafyada fakir varsa zekat yeterince verilmiyor diyorlar. Yakın coğrafyamızda olduğuna göre bir şeylerde bir aksaklık var. Ben hüküm çıkarıcı değilim haşa Kur'an-ı Kerim'den. Ama insan da anlıyor. Şunu demiştik biz. Bir kişinin bugünkü şartlarda malını harcadıktan sonra asli ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kenara para koyacak ve bu parada ticaret malı olmayacak, üzerinden de bir sene geçecek ve borcu da olmayacak da onun da 1/40'ını verecek. Bu şu anki ekonomik sisteme göre mümkün değil arkadaşlar. Yani o kadar az kişi bunu yapabilir ki şu an. Özellikle iş adamları bunu yapamaz. Çünkü bu işte şey oluyor, hepsinin birkaç yıl sonrasının borcu var. Kredi çekiyorlar. Likiditesi ne kadar fazlaysa o kadar kredi çekiyorlar bunları. Bunların kenarda mal tutup da üzerinden bir sene geçip de şey olur, mümkün değil. Parasının mevcudiyetinin çok çok daha fazlasını alıyor. Bu anlamda demiştik ki kişi gelirinden, bakın gelirinden muayyen bir miktarı üzerinden sene geçmesini beklemeden vermesi uygun olur diye bir görüş vardı. Ben bunu şiddetle destekliyorum. Ben de hani nacizane bunu yapanlardanım ve biz çok faydasını görenlerdenim. Gönlü rahat olanlardanım bir şekilde. Bunun ispatı olarak da İmam-ı Hanbeli Hazretleri'nin, Maliki miydi, Hanbeli'ydi, Hanbeli'ydi, Allah'u alem karıştırıyorum, kira gelirinden zekat veriyor peşin. Alıyor kirasını, tık muayyen bir miktarını veriyor. Artık %2,5 veriyor, daha fazla mı veriyor bilmiyorum ama muayyen bir miktarını veriyor. Bunu demiştim ama ya acaba biraz cesaretli mi konuşuyorum demiştim bunları. Ama bir ayet var arkadaşlar. 51-19. Yani 51. sure, Zariyat suresi 19. ayet. Sayfa 520'de hemen tak tak tak bulmalısınız arkadaşlar. Biliyorsunuz sağdan sola işliyor şey. Sayfa 520'de. Bak sizin de hoşunuza gidecek. Bismillah. Ve fi emvalihim hakkun lis-sa'ili vel mahrum. Ve fi emvalihim, onların mallarında vardır. Ne vardır? Hakkun. Bir hak vardır. Bak burada da nekre gelmiş. Kim için? Lis-sa'ili, isteyenler ve mahrum olanlar için. Bunu açıklamak istiyorum. Müthiş bir ayet var. Bakın. Sa'il ne demek? İsteyen demek. Soru sorana da sa'il denilmiş. O ayrı bir konu. İsteyen fakirler için de, istemeyip de, isteyemeyip de mahrum olanlar için de bir hak vardır. Bakın gördünüz mü? Mallarında diyor bir hak vardır diyor onlar. Yani senin kasana, bankadaki devletin yatırdığı parada, bakın burayı çok iyi dinleyin, isteyen ve istemeyen ihtiyaç sahipleri için bir hak vardır diyor. Gördünüz mü? Bizim bildiğimiz sadaka konusunda ne kadar farklı. Yani diyor ki sen bu hakkı, onların hakkını vermezsen haksızlık yaparsın diyor ayet-i kerime.
Verme takdiri bana ait değil, Allah'a ait demek ki. Ben öyle diyorum. Yani sen takdiri bak, şunu vereceğim, böyle öyle diyemezsin. Hadi senin değil, Allah takdiri, bunu vereceksin.
Tabii. Allah-u Teala bakın onun, ona da verebilirdi. Ama bir şekilde takdir içine giriyor işte, bu yaktırıya giriyor. Senin cüzdanına veriyor onu, senin kasana veriyor ama diyor ki onlar için bir hak vardır diyor. Şimdi anladınız mı biraz hemen rahatladım dediğimi? Yani maaşınızı alıyorsunuz arkadaşlar, onların hakkını, işte rakamını ben şey yapamıyorum artık, 10'da 1 mi yaparsınız, 40'da 1 mi yaparsınız, %5 mi yaparsınız bilmiyorum, var bu ayet-i kerimede, onu ben karışamam o şeyi. Diğer ayet ise 70'e 24, El-Me'aric suresi 70. sure ayet 24, sayfa 568. Evet, kitapla haşır neşir olanlar hemen belli oluyor. Yine aynı ayet.
Ayet kaçtı?
24 efendim. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ. Burası biraz daha rahatlatıyor beni. Neden? Sanki aynı ayetmiş gibi, fakat diyor ki burada hakkun ma'lum diyor. Ma'lum ne demek? Bilinen, belli, belirli bir hak. Bak öbüründe hakkun diyor, bir miktar var diyordu. Ama burada malum diyor. Hakkun malum. Belirli bir oran. Hani dedim ya işte %2,5 mu belirlersin? %5 mi belirlersin? %10 mu belirlersin? bir hak vardır diyor onlarda. Bakın ellezi yine dediği, o kimseler dediği kim? Bak yukarıda diyor ki, devam ediyor. O vakit kendisine zarar dokunduğunda, bakar, pardon, 19. ayetten diyorum, gerçekten insan cimri ve haris yaratılmıştır. O vakit kendisine zarar dokunduğunda feryat eder. Kendisine hayır dokunduğu zaman da men eder. Yalnız illa burada istisnalar var. Yalnız kılanlar müstesna, o kimseler ki sadaklarında daimdirler. Bakın Bakara'yı hatırladınız mı? Bakara'nın 3. ayetine. Gayba imandan sonra ne diyor? Yukimune salat ediyordu. İşte bak, namazı ikame etmeyi burada Rabbim açıklıyor. Onlar salatlarında daimdirler diyor. Yani kazaya bırakmazlar. Ara sıra kılıp şey yapmazlar. Bakın daimliğinin, ikamenin içerisine girdiğinin bir göstergesi. Ve işte ondan sonra diyor, İşte onlarda fakirlerin belirli bir hakkı vardır derken de aynı Bakara suresinde ne diyordu? Ve mimma razaknahum yunfikun diyordu. İşte Kur'an'ın tefsiri yine Kur'an'dır. İşte infakın burada bir ölçüsünü söylüyor. Diğer okuduğumuz Zariyat suresinden farkı ne? Orada bir hak var diyordu. Nekre geliyordu. Nekre belirsiz demekti. Miktarını senin tayin edeceğin. Ama burada malum bir hak var diyor. İşte o yüzden de arkadaşlar şiddetle tavsiye, sakın birikmesine bakmayın. Yani birikmiş malınız varsa da onun da senede bir bilinen ilmihal kaideleriyle zekatını verin. Ama onların mallarında diyor belirli bir hak var derken o belirli kısmı da şey yapın. Bakın toptan vermek nefse daha ağır geliyor. Hani dedik ya çıkması malcanın yongası gibi oluyor. Ama taksitle verdiğinizde, bakın taksit kavramını yanlışla nasıl kullanıyorlar? Normalde bir şu an bir iPhone telefonu ya da Samsung telefonu kimse 2000 lirayı veremez arkadaşlar kolay kolay. Ama 36 aya kadar vade verince en yüksek modelini alıyor. Neden? Aylık şeyi acıtmıyor. Tabii kapitalist sistem bunu çözdüğü için diyor ne olacak? Hatta diyor ki telefon faturana diyor biraz ilave edeyim diyor. 2000 liralık telefon 3000 lira oluyor, 4000 lira oluyor. Sana da çaktırmadan yapıyor. Yani yonga olmuyor sana. Kişiden çıkıyor ama acıtmıyor. Peki biz bu mekanizmayı neden doğruda Allah yolunda pozitifte kullanmayalım? Senede bir kez verdiğinde ağır gelecek de işte yukarıda insan cimridir diyor ya, olacağını her ay kendi maaşından otomatik olarak verirsen şey, ve büyük rakamlar değil arkadaşlar. Bakın bugün bir emeklinin maaşı 1200 lira civarında değil mi minimuma? 1200 ile 1500 lira arasında. Yaklaşık 1000 lira desek %2,5'u kaç lira yapıyor biliyor musunuz? 25. Komik ya, 25 TL. 25 TL arkadaşlar, bugün bir lokantaya gittiğinizde bir kişi 25 liraya falan yiyor. Yani simit falan değil. Hadi şurada bir kebap falan yiyeyim dese. 25 TL. Cik. Yüzde bunu 5 yapsa 50 TL.
Zaten paralar veriyor hocam yani. Dilenciye olabilir, onun işlerine bir şeyler veriyorsunuz. Aslında ben diyorum ki bunlar biriktir.
Evet.
Daha iyi bence.
Çok güzel. Şeyde bu yine şeyden bir tefsirden baktım. Verilen para diyor. Aslında küçük paralar olmamalı diyor bu. Bak küçük sadakalardan bahsetmiyorum. İnfak bahsinin şeylerinden diyor. Bu senin vereceğin para onun bir ihtiyacını karşılayacak miktarda olmalı diyor. Çünkü sen ailenin nafakasını veriyorsun ya. Nafaka konumunda olmalı diyor. O yüzden de ayda senin maaşından ya da gelirinden. Ha, esnafın geliri toptan olmayabilir. Kasasına giren o günkü paradan. Mesela bir kuaför bir arkadaşım var. Bunu öğrendikten sonra her gün kasada %2,5'unu ya da %5'ini tam bilmiyorum ayırıyor. Bana geçenlerde ne dedi biliyor musun? Allah razı olsun dedi. Ben yıllarca dedi bu hesabını nasıl vereceğim bunun dedi. Bu verdiğim paralarla dedi o kadar çok kişinin diyor bir ihtiyacını karşıladım ki diyor. Ben yıllarca kasaya girmiş ama ben geçim derdi çekmişim diyor. Diğer şeye de bağlantı olsun bu. Hem diyor birçok insana verdim, şaşırdım ben bu kadar para verebiliyor muyum diyor. Hem de diyor rızkım genişledi diyor. Bereketlendi diyor.
Allah'a vaadi var.
İşte oraya geleceğiz şimdi günümüz. Ayete gelelim şimdiki ayete. fehüve yuklifum derken de Allah onun yerine daha iyisini koyar diyor. Allah-u Teala'nın burada sözü var. Biz biliyoruz ki birçok ayet ve hadiste bunun zahir örneği var. Zaten yaşamışsanız da bilirsiniz bunu. Verdiğiniz zaman mislilerince fazlası veriyor. Sakın diyor zekatı diyor çıkan azalan bir şey olarak görmeyin. O artarak gelir. Ahirette kişiyi farklı, mümin kategorisindeki sizin takvalılar derecenizden de farklı. Sadece bunu vermekle artıyor. Çünkü Allah-u Teala eşşekurdur. Eşşekur ne demekti? Bu geçen derste yaşamıştır. Çok şükreden, insan babında çok şükreden, Allah da şükrediyor. Ama bilinen manada değil. Biliyorsunuz Allah'ı şükretmek için bir minnettarlık duygusu olması gerekiyor. Senin ihtiyacın var. Birisi senin ihtiyacını karşıladı. Ona bir minnettarlık duygusuyla değil Allah'ınki. Allah-u Teala'nınki de eşşekur olduğunda, Allah-u Teala şekere fiilini gerçekleştirdiğinde, yaptığında, yani tırnak içinde şükrettiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Kullarından razı oluyor. Bunun gereği olarak da memnuniyetinin ifadesi, kerimliğinin, cömertliğinin ifadesi olarak da veriyor. Çok çok veriyor ama. Ve hüve hayrur razıkın derken de bunun ifadesi var. Ne demek hüve hayrur razıkın? Neyin en hayırlısı? Rızık verenlerin en hayırlısı. Bakın, razık ne demek biliyor musunuz? Er-razık ismi fail deniyor buna. Rızık vermek fiilini gerçekleştiren demek. Yani rızık verici. Bakın, biz rızık verici olarak kimi biliyoruz? Allah-u Teala'yı. Ama burada diyor ki rızık verenlerin en hayırlısıdır derken, demek ki Allah dışında da rızık vericiler var. Aslında her insan bir şekilde Er-Rezzak isminin tecellisi kendisinde bulunduğu için rızık verici.
Halife olduğumuz için.
İşte halife olduğumuz için. Bütün faillere, bütün fiillerin faili mutlak olan Allah-u Teala'dır. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek? Sizin gördüğünüz kuvvet olarak ya da devir daim olarak eylemlerin asıl faili Allah'tır demek. Neyle Allah? Bizzati de olabilir ama Esma-ı Hüsna'sının bütün kainatta tecellisi ile. Bu esmalardan birisi Er-Rezzak esmasıdır. Er-Rezzak rızkı çok çok veren demektir. Eğer bir insan, bir kişi, bir mahlukatının rızık verme konusunda aracısı oluyorsa, Kur'an-ı Kerim'deki işte bu ifadenin razik oluyor. Er-razik değil. Razik oluyor. Gafla. Ne demek? Rızık verecek. Kimlere veriyoruz bir rızkını? Bakın, çoluk çocuğumuzu ve ailemizin rızkını veriyoruz. Eğer iş veren isek yanımızdaki çalışanların rızkını veriyoruz. Başka, eğer evimizde evcil hayvan besliyorsak, sadece kedi diyeyim tırnak içinde, besliyorsak ya da bir şekilde koyun, keçi, inek gibi şeylerimiz varsa bunların neyini veriyoruz? Rızkını veriyoruz. Çiçeklerin rızkını veriyoruz. Bakın, asıl rızık verici Allah. Ama biz de bir şekilde bu esmanın içerisine girdiğimiz için biz de bunları yapıyoruz. Ama bakın ne diyor Allah-u Teala burada? Hayrun razıkın. Rızık verenlerin en hayırlısı. Burada şunu demiyor, şu da var. Ya aslında sen kendinden bilme onu. Ben veriyorum. Değil bakın bu, o da var. Zaten ben veriyorum dersen küfre girersin zaten. Ama Allahu huver razıkin, er razık demiyor bakın burada. Hayrun razıkin derken ne veriyor, ne diyor biliyor musun? Sen infak ederek benim bir mahlukatımın rızkının verilmesine vesile oluyorsun ya diyor. Diyor ben de asıl rızık veren vericiyim diyor. Sana verdiğin rızıklardan daha fazlasını sana veriyorum diyor. Madem benim kullarımın rızıklanmasına vesile oluyorsun, ben de seni daha fazla rızıklandıracağım diyor. Burada benim aklıma da Esma Dağ geldi. Bugün uçakta yolculuk yapıyordum. O yukarıda çok güzel tefekkür ediyor. Hadi bugünkü ayete çalışamadım ama tefekkür edeyim dedim. Burada acaba Allah-u Teala'nın hangi ismi tecelli ediyor dediğimde katılır mısınız bilmiyorum. Hiç fazla da akla gelmeyen bir esması geldi aklıma. Er-Rakib esması. Rakip, murakabe eden var yani murakabe etmek. Gözetlemek, gözlemlemek anlamına geliyor. Ama bir yerde daha kullanılıyor. Ne firma?
Rakip firma.
Aynı işi yapan rakip firma gibi düşünün. Şimdi ikisini birleştirdiğimde şöyle bir şey çıktı. Katılır mısınız bilmiyorum. Şimdi kişi İnfak etme konusunda, birilerine rızık verme konusunda gayretli oluyor ya, Allah-u Teala da haşa, bakın çok dikkatli anlayın bunu, rekabet ediyor. Ben diyor kerim olanların, cömert olanların en cömertiyim diyor. Madem sen öylesin diyor, ben de daha cömert davranacağım diyor. Yani rakip oluyor.
Hocam havadayken bu neredesin?
Valla düşün, senin de aklına gelir. Herkes de aynı mekanizma var.
Ben size daha önce söylemiştim. Bir arkadaşım böyle çok infak eden birisi de infak diyor, veriyor diyor. Sen kimsin ki benle yarış edeceksin?
İşte bu. İşte bu Er-Rakib esmasından mesela. Er-Kerim. Allah cömert ya. Cömertleri de sever. Başka bir ayette de diyor ki Allah'ın infak ettiği gibi infak ediniz diyor. Pardon. Allah'ın ihsan ettiği gibi ihsan ediniz diyor. Sen de ihsan edince Rabbimin de hoşuna gidiyor. Burada da Er-Rakib esmasının, bakın Er-Rakib esmasının pek böyle şeylerde bulunmuyor Esma-i Hüsna kitaplarında. Ben de ya Allah nasıl rakip olacak derken işte burada da bir şeyi çıktı. Murakabe ediyor, gözlemliyor. Senin yaptığını kalemde sana mislilerince ama aynı kategoride bir şeyde bulunuyor. Orada ne yazmış Er-Rakib'e? Şey, okur musunuz?
Er-Rakib. Ey bütün kullarının
tek tek
gözeten
bütün varlıkların üzerinde gözcü olan. Ama bu eş-şehit esmasına da benziyor bu. El-Basir esmasına da benziyor. El-Habir esmasına da benziyor. Bakın. Bunlar da bunun şeyinde, yani kullarından haberdar olan, onları gören, gözeten anlamında da var. Ama işte bu murakabe etmesi, rakiplik konusunda bir şey.
Bazı alimler de onu şöyle açıklıyor hocam. Başka bir ayette Allah'ın boyasıyla boyanın diyor ya.
Evet.
Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklandığın zaman onun yaptıklarının sana nasip ettiğini de sen yaptın.
Aynen öyle. İşte Allah'ın ihsan ettiği gibi ihsan edin meselesi bu. Zaten biz esmaların tecellilerinden başka bir şey değiliz aslında. Vakit az. Bir şey daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Eğer sen bakın razık olmak zorundasın. Rızık verici olmak zorundasın arkadaşlar. Allah-u Teala bir kişinin cebine parayı koyabilir. Kasasına koyabilir. Sabah kalktığında kim buraya bu altını parayı koymuş diyebilirsin. Ama Allah'ın sünnetullahı öyle değil. Allah birilerine emeğinin karşılığında veriyor ve bakmakla yükümlü olduğu kimselere de vermesini istiyor. Bakmakla yükümlü olduğu kimseler yani ailesi, ama biraz da söylediğim gibi sail ve mahrum olanlar da var. Onların işte diyor ya mallarında bir hak vardır diyor ya, peki sen vermedin ne oluyor biliyor musunuz? Allah'ın Er-Razik, Razık esmasının zalimi olmuş oluyorsun. Burayı anlıyor musunuz? Normalde Allah-u Teala'nın o kuluna bizzat vereceği rızkı senin vesilenle veriyor ya, sen Allah'ın esmasına haksızlık, zulüm etmiş oluyorsun. Hani yukarıda diyordu ya, onlar zulüm edenler diyordu ya yukarıda, hatırlıyorsunuz zulüm konusunda onu şey yapmıştık. Üç tane zulüm vardı. Bir Allah'a karşı yapılan zulüm, zalimlik, Allah'a kimin gücü yetecek ki ona zarar verecek? Ha, değil demiştik, hatırlıyor musunuz? Allah'ın hak sistemine uygun davranmadığında, inanmadığında, geliş güzel sözler söylediğinde liste yapılabilir, haksızlık etmiş oluyoruz. Burada da esmalar düzeyinde adaleti tutturmuş olmuyorsun. Adaletin zıttı neydi? Zulümdü. Dolayısıyla zulmetmiş oluyorsun. Burada size bir şey anlatayım. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Çok etkiledi. Bir Ramazan'da izledim bu haberi. 4 dakika var, şey yapar. Bununla beraber güzel bir final olur inşallah. Haberlerde Diyarbakır'da bir seyyar satıcı arabasıyla, biliyorsunuz o bölgeye giden, evet, görmüşsünüz. Şöyle 4 tekerlekli bir şeyi var. Onunla hamallık yapar, bir şeyi taşır, bazen satar, rızkını geçirmeye çalışır. Oruçta eve geliyor. Ya iftar vakti geliyor, yorulmuş. İş de yapamamış. Ya hanım diyor, çok acıktım diyor. İftarda ne var diyor. Hanım diyor ki, ya bey diyor, 3 gündür eve bir şey getirmedin ki diyor. Neyi pişireyim diyor. Çoluk çocuk açız diyor. İftarı hazırlayacak bir şey bulamadım diyor. Ha, öyle mi hanım diyor. Mutfağa gidiyor. Tüp gazı açıyor arkadaşlar. Ve hayatına son veriyor. Ve o akşam onun ölüm haberi geliyor ya. Hani Türklerde güzel bir adet vardır, güzel diyeyim. Yemek yapılır ya, hani ölü evine getirilir. Ve evde tencerelere yemekleri konacak yer bulunmuyor arkadaşlar. Ama ölünce oluyor bu. Şimdi İslamiyet'te intihar haram değil mi? Cehennemle böyle sonuçlanacağı falan oluyor. Peki o kişinin bu duruma gelmesinde, yani oradaki yemek getirerek güzel adete vesile olanların, hayır işleyenlerin, yani diyor ya işte bir hayır işliyoruz, getiriyoruz güzelce. Hiç mi suçu yok arkadaşlar? Hiç mi bizim suçumuz yok?
Önceden olur.
Bir kişi infak etmesi gereken malı infak etmediği takdirde günaha giren kimselerin de arkadaşlar müsebbibi oluyor. Yani zulmetmiş oluyor. Yani adaletli davranmamış oluyor. O yüzden Allah-u Teala işte öbür ayette diyor ya, onlar için diyor, mahrum olanlar için diyor, mallarında bir hak vardır. Dolayısıyla sen bunu yapmamış olduğun takdirde zulüm etmiş oluyorsun. Ama yaparsan, bu ayetin müjdeli kısmında diyor ki, hani Allah dilediğine rızkı genişletir, dilediğine de bir belirli bir ölçüye göre verir diyor ya, ey mümin olan kullarım diyor, kullarım diyor, bakın sıcaklık ifadesi var. Eğer sen de sana verilen şeylerden eğer infak edersen, ben de senin rızkını artıracağım. Bırakın rızkı, onun yerine daha güzellerini vereceğim. Hatta Zemahşeri'nin keşrafında şu ifade var, çok güzel arkadaşlar. İlla bunun mal karşılığında olması gerekmiyor. Sana kanaat hissi gibi manevi bir güzellik, özellik vermesi bile diyor bu ikramlardandır diyor. Zaten kişide kanaat hissi olunca otomatikman zengin hissediyor kendine. Eğer o kanaat hissi olmasın, istediği kadar malı olsun, hep noksanlık hissiyle karşılaşıyor. Bu da Allah-u Teala'nın vereceği ekstra menfaatler, faydalardan, hayırlardan birisi. Allah-u Teala bizi asıl rezzakın Allah olduğu bilinciyle, onun belirli bir ölçüye göre verdiğiyle, bunu anlamayı nasip edenlerden olsun ve onun verdiklerinden, bu maddi de olabilir, manevi de olabilir, vererek, infak ederek Allah'ın Er-Rezzak esmasından nasiplenenlerden olmayı nasip etsin. Bu da halifenin, Allah'ın yeryüzündeki halifenin cüzlerinden bir cüzdür. Bunu da bilinçle yaptığımızda bununla şereflenenlerden olmayı nasip etsin inşallah. Sadakallahu azim.